Ayrım 27, sayfa 228, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Sir Leander yalnız oturuyordu. Francis ıslak yağmurluğunu asarken, yaşlı bir adama eşlik etmem büyük nezaket dedi Leander ve ona bir bardak sherry doldurdu. Sir Leander'ın uzun koridorunun ucunda çalışma odası olarak kullandığı yer rahattı. Tudor tarzı geniş şöminede iki kütük yanıyor, keten kaplı paneller onların ışığında parlıyordu. Perdelerin ötesindeki park gri ve ıslaktı. Francis pencereden dışarı bakınca çimleri fazla uzamış, tenis kortlarının terk edildiğini ve tuğla yol boyunca uzanan çalıların budanması gerektiğini gördü. Sir Leander'ın gurur duyduğu dikdörtgen havuzlar sadece yarı doluydu. Grace Court'un savaş öncesi halini hatırlamak zordu. O neşeli zamanlar burada tenis oynanır, çimenler üzerinde yemekler yenir, yazın kağıt fenerlerle kaplı bahçelerde kokteyller düzenlenir, hafta sonları Hugo'nun kozmopolit arkadaşları gelince sülün avları düzenlenirdi. Tuhaf bir sessizlik oldu. Artık tekerlekli sandalyeye mahkum olan Sir Leander berbat görünüyordu. Kanepeye oturan Francis'e yüzünü döndü. Bugünlerde güzel bir kızla öğle yemeği yemek pek mümkün olmuyor. Kadehini kaldırdı. Sizlere dinç kadınlar ordusunun sağlığına. Benim zamanımda kimse kadınları bu kadar çalıştırmazdı. Hendek temizlemek, türlü türlü kaba saba işi kadınlara yaptırmak bana pek doğru gelmiyor. Savaş olsun olmasın. İnekler en kötüsü dedi Francis nazikçe, bir yandan da Hugo'yu reddettiğini uygun bir dille nasıl söyleyebileceğini düşünüyordu. Leander onu bu sıkıntıdan kurtardı. Şimdi konuya geleceğim canım. Hugo sen gelmeden birkaç dakika önce buradaydı ve anlıyorum ki onu geri çevirmişsin. Kaşlarını kaldırdı. Francis başıyla onayladı. Ama fikrini değiştireceğini umuyorum ve buna güveniyorum. Hugo'yu elbette çok seviyorum ama savaş devam ederken her şey bu kadar belirsizken... Sir Leander başını iki yana salladı. Hugo söylediklerini aktardı. Ben de senin gelecekte fikrini değiştireceğine olan inancını, umudunu, korumasını söyledim. Bilirsin genç kadınlar romantizme, bir gün ayaklarının yerden kesileceğine inanırlar. Bu tür şeylerden hoşlanırlar ama gerçek bu değil canım, hiç değil. Hugo elbette seni çok seviyor ama bu sıkıntılı zamanlarda gençlerin, özellikle bizim kadar köklü bir ailede, daha geniş bir bakış açısına ihtiyacı var. Toplumda belli bir konum söz konusu olduğunda köklü ve seçkin bir ailenin devamı. Sir Leander, Francis'e karşı her zaman nazik olmuş, hatta neredeyse babası gibi davranmış, ona özel muamele göstermiş, daha önde gelen kadın misafirlerin yanında bile küçük jestlerle bunu belli etmişti. Francis onu içtenlikle sevmişti ama şimdi kucağına bakıyor, kendini çok tuhaf hissediyordu. Yaşlı bir adamı mutsuz etmeyi hiç istemezdi. Birden gözlerini kaldırdı ve Sir Leander'ın yaşının kırılganlığına rağmen mağrur ve kibirli duruşunu gördü. Francis'e delici gözlerle bakıyordu. Eyvah eyvah! Kendi iyiliğin için konuşuyorum canım. In loco parentis, dipnot, Latince ebeveynin yerine. Biliyorum baban kendi meşguliyetinden dolayı... Fakat şunu hatırlatmama izin ver. Hugo ile evlenirsen güzel bir mülkün hanımı olursun ve tüm kadınların sahip olması gereken evlilik ve annelik güvenceleriyle birlikte benim ölümümden sonra toplumumuzun en yüksek mertebesine erişip Lady de Balfort adını alırsın. Babanın da buna gönlü razı. Onun avukatlarıyla benimkiler zaten evlilik sözleşmesini tartıştılar. Beni affet ama açık konuşacağım. Hugo ile idare edecek kadar mutlu olabildiysen, ben ölmeden önce ikinizi evli görmek isterim. Hatta mülkün geleceği için yolda bir varis olduğunu bilmeyi daha da çok istiyorum. İşte bu çok fazlaydı. Francis hiç kımıldamadan kendi kadehine baktı. Bütün avukatları çıplak elleriyle neşe içinde boğabileceğini hissetti. Sir Leander devam etti. Amiral doğrudan konuya girdi. Senin istihbarat gibi delice bir işe bulaştığından korkuyormuş. Fikir tam bir deli saçmasıymış gibi güldü. Herhalde öyle değildir. İkimiz de bunun pek kızlara uygun bir iş olmadığını düşünüyoruz. Amiral buna engel olacağı konusunda bana güvence verdi. Francis patladı patlayacaktı. Bir düşün canım, şimdi şerrini bitirdiysen aşçım büfeye bizim için bir şey bırakmış. Tabii bu karne saçmalıkları yüzünden her ne pişirdiyse takır takır olduğundan şüphem yok. Yine de gidip yiyelim. Kendim giderim, zahmet etme, çok teşekkürler. Tekerlekli sandalyesi de önden gitti. Duvarlarına aile portreleri asılı uzun ve karanlık yemek salonunun cilalı masasına iki kişilik antika Fransız porseleni tabak ve lekeli de olsa gümüş çatal bıçaklar yerleştirilmişti. Bir ispirto lambası üzerinde bir şeyin dumanı tütüyordu. Gerçekten de korkunç kokuyordu. Francis hafif gri soslu kahverengi topakları kaşığıyla alıp tabaklara koydu. Başka bir kapta haşlanmış kabak, bir diğerinde de havuçlu bir yemek vardı. Konserve dana köfte sanırım diye mırıldandı Sir Leander. Bana söz ver, Hugo hakkındaki fikrini değiştirip bu evin hanımı olursan yapacağın ilk şey düzgün yemek yapan bir hizmetçi bulmak olsun. Çaresizlik içindeki Francis biraz hardal aldı. Neyse ki dedi ev sahibi gülümseyerek, nefes alması için açılmış tozlu bir şişe şarabı kaldırırken, kilerde savaştan önce depolanmış birkaç şişe Burgonya şarabı var. Bugün nişanınızı kutlamak için bir şişe açarız diye düşünmüştüm. Ama kutlama yapmasak bile yemeği yutmamıza yardımcı olabilir. Şarap harikaydı. Francis köftelerini küçük parçalar halinde kesip kabağın altına saklamayı başardı. Mükemmel şarap sayesinde içi ısınmıştı. Büfeden kekli puding getirdi ve kurumuş yumurtanın tadının ne yapılırsa yapılsın kurumuş yumurta gibi olduğunu düşünmemeye çalışarak birazcık yedi. Sir Leander şarabın sonunu bardaklara döktü. Şöminede küçük bir ateş yanıyor, Fransız saati nameli şekilde tik taklıyordu. Küçük yemek odası evin en eski odalarından biriydi ve hala vitraylı pencereleri vardı. Francis ispirto lambasını tekrar yaktı ve bir sürahiden yapay kahve servis etti. Sonra da tuvalete gitmek için müsaade istedi. Nerede olduğunu hatırlıyor musun? Evet, teşekkür ederim. Atayında üzerinde Balfour portrelerinin asılı olduğu panelli koridorun sonunda silah ve çizme odasının bitişiğindeki tuvalete doğru gitti. Yolda altın beyaz renklerdeki küçük salona göz attı. Burası Hugo'nun annesinin özel oturma odasıydı ve Francis savaştan önce burada çok keyifli akşamlar geçirmişti. Evin en sevdiği odası hep burası olmuştu. İçi boydan boya Venedik tarzı aynalarla doluydu. Tavanı resimli süslemelerle işlenmişti ve park manzarası vardı. Artık evin geri kalanı gibi bakımsızdı. Fransız penceredeki camlardan biri kırılmış, üzeri kartonla kapatılmıştı. Parkede bozulmalar vardı. Tavan koyu bir küf lekesiyle kaplıydı. Balfourların az parası kalmış olmalıydı. Muriel teyze Sir Leander'ın abartılı harcamalarını hep eleştirmişti ve Francis ilk kez ona hak veriyordu. Neden evi onarmaya para harcamamışlardı ki? Mekan korkunç durumdaydı. Francis tuvalete doğru ilerledi, kapıyı açtı ve ciyakladı. Büyük ve siyah bir şey girişi kapamıştı. Dikkatlice baktı, ölü bir yarasaydı bu. Kapıyı kapadı, büyük merdivene uzanan koridora geri döndü. Giriş katında da bir tuvalet vardı. O sırada aldığı tütün dumanı kokusundan Sir Leander'ın öğle yemeği sonrası sigarasını yaktığını anladı. Yarasadan bahsederek canını sıkmamaya karar verdi. Yemek odası aralık kapısının önünden parmak ucunda geçip yıpranmış Türk kilimi kaplı geniş basamaklardan çıktı. Yolun yarısındayken evin üst kısmından gelen seslerle olduğu yerde durdu. Hizmetçilerin odaları tavan arasındaydı ama hepsi fabrika işleri için evi terk etmişti. Artık sadece fabrikada çalışamayacak kadar yaşlı ve her pazar izninde Brighton'daki kız kardeşini ziyarete giden bir aşçı vardı. Hugo iç güvenlik kuvvetleri toplantısındaydı ve Sir Leander artık birinci kattaki yatak odasına çıkamadığı için zemin katta uşağın eski odasında kalıyordu. Francis daha ciddi dinledi ve parmak ucunda çıkmaya devam etti. İkinci kattan Hugo'nun çocuk odalarının bulunduğunu söylediği yerden sesler geliyordu. Merhaba diye seslendi. Gürültü durdu. Bir sıçan olmalıydı. Yoksa evi sincaplar mı basmıştı? Francis biraz daha dinledi ama artık duymuyordu. Tuvalete gitti. İçerisi örümcek ağlarıyla kaplı, eski kitaplar ve kırık sandalyelerle doluydu. Ama en azından Victoria tarzı tesisatta yarasa yoktu. Sifon da çalışıyordu. Francis ellerini bir parça kurutulmuş sabunla yıkadı ve kurulamak için bir şey aradı. Havlu dolaplarının genelde sıcak su borularının yanına yerleştirildiğini hatırladı. Küvetin arkasındaki duvara ağır, yaldızlı bir resim çerçevesi dayanmıştı. Ama Francis dolabın dış hatlarını zor da olsa seçebiliyordu. Çerçeveyi kenara çekip dolabı açtı ama içinde hiç havlu yoktu. Sadece bozuk bir radyo, telgraf, paslı bir yağ tenekesi ve büyük bir el feneri vardı. Francis nemli ellerini eteğine sildi, feneri eline aldı, bunun orada unutulup unutulmadığını, ihtiyaç duyulup duyulmadığını merak etti. Ama sonra nasıl bulduğunu açıklamak istemeyerek geri koydu. Sir Leander'a çalışma odasında eşlik etmeye gittiğinde şarabın verdiği sıcaklık geçmişti. Francis üşüdüğünü hissetti. Yaşlı adam dizlerinin üzerinden kenarlara sıkıştırılmış, ekoseli bir örtüyle oturuyordu. Köşedeki radyoda Beethoven çalıyordu. Dışarıda hava kararmaya başlamıştı. Olağanüstü bir müzik, dedi Sir Leander. Alman müziği. Bu savaş işi üzücü bir şey. Asla yaşanmamalıydı. Francis geç oldu, ben artık gideyim dedi. Önce sizin için karartma perdelerini çekeceğim. Ama sizi yalnız bırakmak hiç hoşuma gitmiyor Sir Leander. Bugün aşçınızın izin günü değil mi? Başka kimse yok mu? Hayır, Bayan Johnson mutfakta bir şeyleri ateşe bırakıp gitmemiş olmasını umut ediyoruz. Artık genç değil ve hep bir şeyleri unutuyor. Brighton'a gitmeyi nasıl beceriyor bilemiyorum. Otobüslere hiç güvenilmez. Nereye gittiklerini görmek için farlarını kullanamıyorlar. Öylece ağır ağır gidiyorlar. Hugo'nun burada olmaması kötü. Belki onu eve giderken görürsün. Dediklerimi unutma canım, olur mu? Bir daha düşün. Tabii, öğle yemeği için teşekkürler. Francis siyah perdeleri çekti. Eminim anlıyorsunuzdur, düşünmem lazım. Evlilik çok ciddi bir karar değil mi? Hem de nasıl, dedi yaşlı adam ateşe bakarak. Gelecekteki her şey buna bağlı canım. Hem de her şey. 21. Bölüm. Grovemarsh Priors ve İsveç, Ocak 1942. Aralığın 3. haftasının sonunda Bruna bir hafta Noel izni aldı ve artık neredeyse bir aylık olan kızını görmek için heyecanla Sussex'e gitti. Tanny'nin bir partiden sonra Glebe evinde doğum yaptığını duyduğundan beri endişeliydi. Bir kez telefon açmıştı ve Evangeline ona doğumda sorun çıktığını, Tanny'nin rahatsızlandığını ama bebeğin iyi olduğunu söylemişti. Bruno oraya varır varmaz hızla üst kata çıkmış, Tanny'yi hala yatakta ama biraz daha iyi bulmuştu. Tanny solgundu fakat açık pembe yatak elbisesi ve omuzlarına düşen siyah saçlarıyla güzel görünüyordu. Yüzü incelmiş, çocuksuluğundan bir şeyler kaybetmişti. Ama Bruno odaya girdiğinde gözleri parlayan Tanny onu öptü ve ne kadar sevdiğini söyledi. Köylülere vaat ettiği şeyleri dikmek için dikiş sepetiyle oturmak, bebeği beslemek ve Johnny'ye kitap okumak için ısrar etti. Küçük kıza Anna adını vermişlerdi. Bruno ev işlerine yardımcı olmak için Tanny'ye tepsilerle yemek taşıyıp yedirdi. Üzerine çok iş bilen Evangeline yardım etti. Johnny ve eve yerleştirilen çocuklarla oyun oynadı ve her boş saniyesinde Anna'yı uyusa da uyumasa da kucağına alıp Evangeline'in tavan arasında bulduğu sallanan sandalyeye oturdu. Kolunun üzerinden ona ciddi ciddi bakan küçük kızı onu büyülüyordu. Anna'nın başını okşarken, ''Senin gözlerini benim burnumu almış.'' dedi Tanny'ye. Tüm kız bebekler bu kadar güzel mi? Köylülerin Anna'ya nasıl hayran olduklarını, onun üzerine titrediklerini, ona bebek benzeri oyuncaklar ve büyümüş çocuklarının kıyafetlerini getirdiklerini, etrafında dört döndüklerini görünce hayret etmişti. Margaret Rose Hawthorne onu tutmak için yalvardı ve Bruno izin verdi ama gergin bir şekilde tepelerinde durdu. Margaret Rose, "Ay, küçücük," dedi. Papaz bile gelmişti. Bruno onu beyaz yakalı papaz kıyafetiyle gördüğünde şaşırmıştı. Ama Oliver'ın gülümseyerek uzattığı parmağını Anna hemen kavradı. Bebekler Oliver'dan hoşlanıyor gibiydi. En hırçın olanları bile vaftiz olurken papaz onları tuttuğunda sakinleşiyordu. "Ne güzel bir bebek," dedi Oliver. "Bu sevgili çocuk bu en karanlık zamanlarda bile bütün köye umut veriyor. Ben abartıyor muyum yoksa annesinin gözlerini mi almış?" Bruno hemen ona ısındı. Ancak mutlu günler kısa sürdü. Bruno gelişinden 10 gün sonra Tanny, Johnny ve Anna'yı uykularında öptü ve Crowmarsh Priors'ı karanlıkta terk etti. Sigara içmese de arkadaşları onun erken açılmış bir dükkandan bir paket sigara alması için durdular, sonra Norfolk'a doğru yol aldılar. Araba rüzgarlı bir uçuş pistinde durdu, orada beklediler ve sonunda gelen askeri araçtan silahlı bir muhafız eşliğinde kelepçeli bir adam çıktı. Bruno ve diğerlerine bir kulübede kahvaltı verilmişti. Kurutulmuş yumurtadan yapılmış sulu bir lapa, sosis, sert gri ekmek ve ılık çay. Bruno genelde sosisi ekmeğin arasına koyup sandviç yapardı. Hiç o kadar erken acıkmazdı ama kahvaltılar ne kadar berbat olursa olsun yerdi. Çünkü uzun süre başka yemek yiyemeyeceğini biliyordu. Daha sonra 3 yolcu onları 2 pilotla bekleyen Norseman uçağına bindi. Pervaneler kükremeye, küçük uçak pistte tangır tungur ilerlemeye başlarken kimse konuşmadı. İçeride ışıklar gidip gelirken uçak havalandı ve hızla yükseldi. Hava boşluklarında titredi. Bruno uçağın gerektiğinde buz ya da su üstüne inebileceğini bilse de kar fırtınasına yakalanmamayı umut ediyordu. Tanny, Johnny ve Anna ile birlikte sıcak yatağa geri dönmeyi her şeyden çok istiyordu. Ama kendini önündeki işe odaklanmaya zorladı. Uçak kuzeye uçtukça hava kötüleşti ve Bruno arkasına yaslanıp kendini her şeye hazırladı. Uçak konforlu seyahatler için tasarlanmamıştı. Bruno arkasındaki kelepçeli adam ve askeri gardiyanlar, ağır paltolar ve atkılarla keskin soğuğa dayanmaya çalışıyorlardı. Bruno'nun yanındaki adam gözlerini dışarıya dikmişti. İnce, kibirli bir profili, çatık kaşları, sabit bir ifadesi vardı ve gözlerini bile kırpmıyordu. Kahvaltısına dokunmamıştı. Birkaç saat sonra Bruno'ya döndü. "İsveç, kaç saattir uçtuğumuza bakılırsa İsveç'e doğru gidiyor olmalıyız." Bir açıklamaydı bu, soru değildi. "İsveç yakınlarına," diye düzeltti Bruno. "Eh, ben de öyle düşündüm. Sahil, senin ve benim hükümetlerimizin savaş esirlerini takas ettiği ada. Gizlice tabii. Bir casusa karşılık öteki casus. Quid pro quo, dipnot, Latince her şey karşılıklı. Siz İngilizlerin dediği gibi. Gerçi sen İngiliz değilsin, Yahudisin." Kibirli surat neşesizce gülümsedi. "Hemen anlaşılıyorsunuz, yüzünüz. Adi bir tarafınız var. Yahudi sorgu memurumu ince bir hakaret olarak bana refakatçi vermişler. İngilizler hakareti diğer ırklardan daha iyi beceriyorlar." Bruno ona tepki vermeden baktı. Adam aristokrat çevrelerde önemli bağlantıları olan bir İngiliz-Alman meleziydi. Askeri istihbaratta çalışırken yıllarca Almanlara casusluk yapmış ve gözden kaçmayı başarmıştı. Churchill'e bile ulaşmış, takip edilip tutuklanmadan önce çok sayıda can kaybına yol açan gizli bilgileri üstlerine iletmişti. "Takas edildiğim İngiliz casusunun önemli biri olduğunu farz ediyorum." Bruno hiçbir şey demedi. "Doğal olarak bana adını söylemeyeceksindir. Belki de kadın ajanlardan biridir. Özel timden mi? O küçük telsiz operatörleri değildir herhalde. Şifre çözücüler de değildir. Onlar gözden çıkarılabilir. Zaten ellerindeki tüm bilgiyi aldıktan sonra onları kendimiz vururuz. Elbette birkaçı oldukça cesur ama benim için önemli birini verirler. Her neyse, yakında Berlin'de olacağım. Führer istila zamanı geldiğine karar verdiğinde tekrar görüşeceğiz. İngiltere'de benim gibi çok insan var. Nihai zafer için bekliyorlar. Zafer bizim olacak. Adam sessizleşti, Bruno da sessizce bekledi. Sonunda kulakları tıkanmaya başladı, inişe geçmişlerdi, uçak alçaldı ve uçsuz bucaksız sular üzerindeki küçük bir adanın etrafında daire çizmeye başladı. Yer karla kaplıydı. Adam pencereden dışarı bakıyor, gülümsüyor, takas edilecek adamı getiren ve onu Almanya'ya geri götürecek uçağı görmeye çalışıyordu. Mağrurdu. İngilizlerin ona ne kadar önem verdiğini görmeyi hevesle bekliyordu. Kabaca işaretlenmiş bir iniş pisti ada boyunca uzanıyordu. Bunun dışında birkaç çam, bir kulübe ve kayalardan başka hiçbir şey yoktu. Başka uçak yoktu. Öyleyse ilk gelen biziz ve diğerleri gecikti diye mırıldandı ajan. Nezaketsizlik bu ama hava şartları nedeniyle anlaşılabilir. Bruno yine bir şey demedi. Norseman yere inerken sertçe sekti, pistte giderek yavaşladı ve durdu. Mahkum tekrar çorak ve boş adaya, sonra da gökyüzüne baktı. Pilot ve yardımcı pilot ayağa kalkıp gerindi. Pilot kapıyı açtı ve dondurucu hava kabine hücum etti. Pilot ve yardımcı pilot açık kapının iki tarafında bekledi, haydi bu taraftan. Mahkum önce Bruno'ya, sonra pilotlara ve gardiyana baktı. Ama diğer uçak burada değil, nerede diye sordu. Kimse bir şey demedi. Herkes birbirine baktı. Adam bir anda neden orada olduğunu anladı. Yüzü hayretle değişti. Beti benze attı ve dudakları bir anda büzüştü ama sesi çıkmadı. Tekrar Bruno'ya döndü. Bir sigara alabilir miyim? Sanki emir veriyor gibiydi. Bruno göğüs cebinden paketini çıkardı, açtı ve bir sigara uzattı. Adam kelepçeli eliyle sigarayı almak için uzandı. Bruno kibriti çakarken adamın elleri hafifçe titriyordu. Sigarayı içerken hepsi sessizce bekledi. Bitirince izmariti topuğu da ezdi, dik durarak hazırım dedi. Askeri muhafız onu uçağın basamaklarından indirdi. Pilot ile yardımcı pilot da iki tarafından yürüdü. Suyun yanındaki çamlara doğru yürüdüler. Bruno da onların ardından indi, gerindi ve soğuk havaya adım attı. Mahkumun soruşturmasında o da yer almıştı. Az sonra olacakları hak ettiğini biliyordu. Aklına annesi ve Joseph'ler geldi. Onların nasıl bir cehennem yaşadıklarını düşündü. Tabii hala hayattalarsa. Johnny'den sadece birkaç yaş büyük olan Lily ve Clara'yı düşündü. Kim bilir neredeydiler? Ya Johnny ve Anna? Hayır, kendi çocuklarını, Lily ve Clara'nın durumunda düşünmeye dayanamadı. İşini yapmasının nedeni buydu. Bu kasvetli adaya aynı amaç için getirilen onlarca düşman ajanına eşlik etmişti. Bir sonraki gelişinde Almanlara hava raporlarını gönderen adamı getirmeyi umuyordu. Soğuk sessizlikte birkaç el atış yankılandı. Askeri gardiyan ile pilotlar yanlarında mahkum olmadan uçağa döndüler. Bruno'ya baş işareti verdiler, tamamdır. Uçağın deposunu kulübedeki yakıtla doldurdular ve pervaneler dönerken dar pistle geri döndüler. Küçük uçak giderek hızlandı ve pistin en ucunda kalkışa geçip çıplak kayalıkların üstünde yavaşça yükseldi. Bruno annesinin ve Joseph'lerin bir Alman çalışma kampında olduğunu düşünerek o günkü adalet hükmünün onlara yardım edeceğine inanabilmek istedi. 27. ayrımın sonu, sayfa 238.